1.45'e Fugom Indus stüdyolarına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Kutluhan Kocada, Enes Yılmaz'la beraber Avrupa futbolunun nabzını tutmaya devam edeceğiz. Ufak bir ara verdik geçen hafta. Çünkü bir El Clasico'yu geçelim, bir kuralları çekelim Şampiyonlar Ligi'nde dedik. Bu sırada Dortmund'da liderliğe çıktı. Conte de zehir zemberek açıklamalar yaptı. Ben akışı vermiş oldum böylece. Evet,
gündemimiz doldu bayağı.
Clasico ile başlayalım istersen.
Tabii.
Barcelona'nın galibiyeti artık 12 puana çıkardı. Fark 68'e 56'ya geldi. Beraberlik bile aslında Barcelona'yı çok büyük şampiyon oranda yaşıyordu. Şampiyon yapacaktı ama Frankesi'nin ki bu sezon herhalde yapılan transferler arasında, hatta son 2 sezon Xavi döneminde yapılan transferler arasında herhalde Aubameyang'la beraber de diyebiliriz, en böyle beklentinin altında kalan veya hani beklentiye yaklaşamayan, adı ayrılık dedikodularına belli dönemlerde karışan oyuncu sezonun en kritik golünü attı belki de ve Barcelona galibiyete uzandı.
Evet ki ya Aubameyang bölümüne katılmıyorum. Aubameyang Barcelona ilk 6 ayı yani yaza kadarki bölümü aslında gayet iyiydi bence.
Yok ben şeyden, süreklilik bakımından.
Ha evet.
Şimdi Leva da yaşlı geldi. Leva'nın durumu ortada.
Evet olabilir. Maçla alakalı güzel maçtı bu arada.
Çok güzel maç.
Çok keyifli maçtı.
Yani biri sezonu bitirmeye oynuyordu. Diğeri de sezonu tutunmaya oynuyordu. İkisi evet. De çok net bir şekilde. Barcelona bir ara bir oyunu tutmaya başladı. Hani beraberlik de olur bize oyununa döndü bir ara, bir 60-80
orada
arası ama.
Orada Ancelotti tuşa bastığı için oyun birazcık daha akmaya başladı. Aynen, zaten aynen. 70'ten sonra orta saha diye bir şey kalmadı.
Abi 62'de 2 değişiklik var. 76'da 3 değişiklik var.
Evet.
Sadece Tchouaméni falan tutuyordu orta sahayı sonradan gelip. Evet. Çok çok tempolu maç oldu.
Ki hani sonradan geçin. Real Madrid'den başlayalım hadi. Ceballos'la Asensio'yla aslında sonradan girdi. Ve kötü oynamadılar yani. İyi performans verdiler. İkisine baktığın zaman ıskart oyuncular. Hani gözden çıkarılmış oyuncular diyebiliriz. Asensio gidiyor zaten.
Asensio son armayı gösterdi. O da geri döndü.
Barcelona'ya gitme ihtimali var deniliyordu. Onu yok etti. Ben tahmin etmiyordum öyle bir şey olduğunu da. Öyle bir şeyin artık iyice olmadığını görmüş olduk.
Ceballos'la açıklamalarla hani ben beni tutun diyor bildiğin. Yani sırf Madrid'i düşünüyorum falan diyor ama.
Yani. Aslında yani.
O hocaya da bağlı muhtemelen. Oraya geliriz şimdi, sen ne yapıyorsun?
Rotasyonun en altında olabilecek bir isim. Neyse başlayalım. Şimdi iki takım dizilişine bakıyorsun. Aslında birbirine çok yakın yapılar. İki tarafında bir kanadında orta saha oynuyor. Ve o orta saha oyuncusu çok merkezi sıklaştırıyor, dolduruyor. Barcelona'da Gavi, Real'de Valverde. İki tarafında aynı koridorda, yani Real'in solunda, Barcelona'nın sağında stoper oynadı, beklerdi. Real'inki yokluktan, Barcelona'nınki Vinicius'u tutmak için. Kupa maçında da biliyorsun Araujo'yu sağ bek yaptı. Koundé'yi stopere çekmişti Xavi. Yine aynı şeyi yaptı. Sırf Vinicius'la Araujo'yu baş başa bırakmak için. Kupa maçında bu çok işe yaradı.
Çok.
Yani Vinicius'u darbiden yok etti adam.
İsabetli şutu yoktu değil mi o maçta?
Aynen yani yoktu. Yok. İşte yine aynı niyetle yola çıktı. Öbür tarafta yani aslında ilk yarı, hatta ilk 50-55 dakikanın planı iki takım içinde aynı yerde oynanıyordu. Yani Barcelona'nın sağ, Real Madrid'in solunda oynandı bütün maç. Rafinha Nacho'ya kadar zorlayacak. Bütün oyun oradan oynandı. Öbür tarafta Vinicius'a bir topu nasıl buluşturacağız? Barcelona açısından da Arao ile Vinicius'u nasıl tutacağım? Oyunun hikayesi birazcık buradan geldi. 9'da da saçma sapan bir kendi kalesine golle Real Madrid aslında büyük avantaj sağladı. Baktığın zaman 4 tane defans oyuncusu. Bunların 3'ü stoper. Carvalho artık bir savunma hücumcu bir bekti. Artık savunma beki diyebiliriz herhalde ona. Atletizminin falan da gitmesiyle beraber. Ki maçı da Barcelona'ya verenlerden biri oldu. 4 orta saha. 4'ü de tutucu diyebileceğimiz. Hani Modric birazcık kreatif ama geri kalan yani tutucu rolde oynayabilen 4 orta saha ve 2 tane hücumcu. Yani çok rahat bir şekilde Real Madrid'in kültüründe zaten gol yemek istemediği zaman yemez. Ki yani Vinicius'u da bulabilirdi açık alanlarda. Öbür tarafta Barcelona'da mecbur topu aldı, bastırmaya başladı. Ama her ne kadar baskın olsa da ilk 45'e kadar, özellikle golü bulana kadar bir oyun sergileyemedi. Real Madrid bence tuttu aslında. Ben Barcelona'yı ilk kez bu kadar çok orta yaparken gördüm. Orta sahada doğru düzgün bir oyun kuruldu diyemem. Zaten hani Roberto oynuyor. Yani her ne kadar bu maç iyi oynamış olsa da oyun kurulumunu engelleyebilecek bir oyuncu. O seviyeye çıkamayacak bir oyuncu. Yani Barcelona'nın alışılagelmiş seviyesine çıkamayacak bir isim. Pedri'nin yokluğu zaten çok etkiliyor.
Hemen bir destekleyici veri sunayım. 30 toplam orta, 5 isabet Barcelona. 30 orta yaptığını, 3 dakikada bir orta yaptığını çok görmeyiz.
Ya o 30 ortanın da 20'si ilk yarıdadır büyük ihtimal. İşte o ortalardan birinde artık 45 artılarda bir karambol anı yaşandı. Rafinha'nın şutuydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Roberto'nun önüne düştü.
Ki
güzel.
Bir 30 saniye önce de Rafinha bir ıskaladı. Evet. Daha net bir pozisyonu ıskaladı. Evet. Otursa ayağına o girerdi.
Roberto vardı, güzel vurdu o şey çok. Dedi. Yani bilinçli bir şut oldu. Seçti. Bilinçli bir şut olduğunu çok belli eden
ya topun,
bir vuruş.
Topun geçeceği yeri seçti ve hak ettiği bir gol attı.
Ki Kurtar da ilk yarı inanılmazdı yani. Evet. Çok top çıkardı. Her ne kadar Barcelona...
O yine o büyük maç kaleciliğini yapıyordu.
Barcelona düzgün pozisyona girememiş desek bile. Ondan sonra ikinci yarı daha bir dengeli başladı diyebiliriz. Ta ki Real Madrid'in kaybetme lüksünün olmadığı için orta sahayı boşaltıp komple bütün hücumcularını sahaya atana kadar. Kroos çıktı, Rodrigo girdi 62'de. Nacho çekti, Mendy girdi çünkü artık dayanamıyordu malum. Rodrigo'nun girmesiyle beraber Valverde orta sahaya döndü. Bir 4-3-3 aslında tam 4-3-3 çıktı ortaya. 3 hücumcu, 3 orta saha. İşte ondan sonra 70'lerde dediğin gibi Modric çıktı, Ceballos girdi. Valverde çıktı, Asensio girdi. Camavinga çıktı, Tchouameni girdi. Tchouameni tek tutucu. 2 tane 8-10 arası oyuncu. 3 tane hücumcu.
Ya artık üretkenliği artık son.
Ki orta sahada öyle bir yok oldu ki. Yani 5 5-5 yani artık bize Tchouameni artık iyice defans rolünde. Geri kalan öndeki o saydığımız 5'li de en ileride.
Asensio'nun golüne kadar zaten böyle bir değişikliklerden sonra Asensio'nun golüne kadar sayılmayan golüne kadar böyle bir tenis maçı
evet.
Oldu.
Top
oldu.
Bir o kale bir bu kaleye döndü.
Tabii.
Ve işte o gol o gol de çok iyiydi hani. Armayı gösterip iptal olması çok
karizmatik
manidar.
Bir andan.
Kessi için de bence güzel bir an oldu yani. Çünkü sıkıntılı başladı Barcelona kariyeri. Çok. Golden sonra yine asker selamını yaptı güzel güzel. Şampiyon yaptı Barcelona'yı bu maç. Hak eden kazandı diyebiliriz.
Ya sezon boyunca hak eden.
Ki zaten şimdi... ya aslına bakarsan tabloya baktığında kaybetseler de yine büyük ihtimal şampiyonlardı. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin olduğunu düşünürsek. O fiksür sıkışıklığıyla beraber. İyice bitirmiş oldu. Şimdi bu takımla alakalı şunu diyebiliriz. Bu takım çok ham bir takım. Daha çok oturması gereken parça var. Alınması gereken çok parça var. Ama ona rağmen şu anda Real Madrid'in 12 puan önünde şampiyonlar gidiyor olması hem Xavi'nin koltuğunu sağlamlaştırması hem nasıl bir seviyeye çıkabileceğini gösteriyor bence. Çünkü çok yani yapı kurmaya aslında bir potansiyel vaat ediyor, bir hayal kurduruyor ama şu an değil. Çok uzak.
Ya Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezondur alınan sonuçlar
buradan
zaten
çıkamıyor. Yani.
Yani
biri Xavi'ye yazmaz.
Xavi'ye yazmaz. Şöyle o
ikincisi Xavi'ye yazar.
Evet, Süper Kupa ya ilki zaten yazmaz da.
İkincide de çok sokat vardı bu arada.
Tabii. Ya Süper Kupa birazcık o şeyi kırmak açısından önemliydi Barcelona açısından. Yani büyüyü bozmak açısından diyeyim. Kral Kupası'nda da avantajla devam ediyor. Hani 3 klasikodan da galibiyet çıkartabilir. Zaten son dönemdeki klasikolarda çok büyük üstünlüğü var.
Real Madrid deplasmanda kaybettiler.
100. klasiko galibiyeti oldu bu arada bu. Onu da söyleyeyim. O da iyi. Kessié'nin menajerinin açıklaması var. Bugün hatta Romano paylaştı. Gelecek yaz Kessié'nin takımdan ayrılma ihtimali gelecek yaz bir yılanın bacaklarının olma ihtimali kadar demiş. Ne kadar inandırıcı.
Çağırma. Mi? Çağırma böyle şeyleri.
Ne kadar inandırıcı bilmiyorum. Ama hani mesela şu gol sezonun geri kalanı için zaten Barcelona için de bence hani tek kritik hedef kaldı diyelim. Çünkü ligde çok büyük hata payları var. Kral Kupası olacak hedef.
Yani orada da avantaj.
Mesela sezonun kalanı için de Kessié açısından şey olabilir. Çünkü Pedri'nin sakatlık uzadığı sürece orada ona ihtiyaç olacak. Her zaman ihtiyaç olacak hatta. Pedri'nin sakatlığı uzamasa da ihtiyaç
ki
olacak.
Ki yani Dembele'nin yokluğunda bir hücumda
orada
bir
da, evet, orada
orta
da ihtiyaç olacak.
Verildi.
Evet, evet, evet.
İlk 11'deki orta saha sayısı 4'e çıktı yani aslında
aynen,
bakarsan.
Aynen.
Ve 5 koltuk var.
Aynen. Yani. Aynen. Ya kadro derinliğinde.
Ki 5 aday var o 4 koltuğa.
Aynen öyle. Kadro derinliğinde her zaman ihtiyaç olan bir pozisyondu zaten bu kadar transfer isteyen de bir yani, pozisyon.
Ki biz daha önce Kessié'yi konuştuk bu programda. Ben Kessié için şey demiştim o zaman. Oyuncuya özellikleri bakımından aslında
iyi ama
şey değil hani iş tıkır tıkır işleyen bir Barcelona'da ilk 11 oynaması imkansız. Ama büyük maçlarda gidebilecek bir adam. Aynen. Çünkü standart bir ayağı var. Hani kötü demezsin, standart bir ayağı var. Aldığını rakibe vermeden sana geri verebilir. Oyun kuramaz belki ama hata yapmaz doğru düzgün. Skor katkısı Milan'dayken çok yüksekti ve iyi bir box-to-box, iyi bir direnç noktası, fiziksel güç açısından da hani artı sağlayabilecek bir adam. Ya bu maç sayılmaz bu benim dediğim yoruma yapılı hani artı sağlayacak bir şeydi çünkü 77'de girdi oyuna ve hani oyuna girdiği andaki oyunda bir orta sahayı gerekli kılan bir oyun değildi. Hı hı. Çünkü orta saha kalmamıştı ortalıkta. Hatlar kırılmıştı. Ama işte hani en azından ben de buradayım demesi, maç kazandıran golü atmış olması
aslında hatların kırıldığı anda o hatta oluşturma açısından da önemli bir katkı aslında. baktığında. Evet. Yani o açıdan bakarsa, farklı bir açıdan bakarsa. Ya bu arada şey diyeceğim. Evet. Bitirdiysen.
Tabii. Buyur.
Ya Busquets.
Ben girecektim ona.
Abi
ya.
O nedir ya?
Çok iyi bir
tek bir pozisyondan ya. Bile bahsedebiliriz.
O pozisyonu şu an ikimizin aklında var.
Abi.
Yere düştü, ölümcek. Kalktı, döndü.
Ya Busquets'in bacakları uzun. O yüzden bile Barcelona'da yıllardır oynuyor dediler ya. İşte Ya tez. Hani Busquets neden oynuyor? Tezi yazarsın. Sonuna da o görüntünün linkini koyarsın.
Yani inanılmaz. 30 yaşına kadar bu adamın burada ne işi var denen bir oyuncuydu. Çoğunluk tarafından futbol.com oyunda.
Xavi ile Iniesta gidince daha.
Xavi Iniesta gidince aslında.
Üstüne Messi de gidince.
Messi yani çok katma mı? Xavi Iniesta gidince.
Messi gidince niye ekliyorum?
Kaptan
Barcelona.
Xavi Iniesta gidince bir dakika orta sahada aslında tek ya ağırlık ona bindi.
Abi.
Orta sahanın en ağır.
Ağır abisi oldu.
Abisi o oldu. Ve abi inanılmaz bir teknik ya. Harbiden yani o sekans inanılmaz bir sekanstı. Yani
çok kritik.
Biz de 2000'ler sonrası futboluna bir dakika hakimiz ikimiz de. Her ne kadar ben hakkını çok yendiğini düşünüyorum. Çünkü hani bu adam belki de hani Pirlo'dan sonra bizim ömrümüze görebileceğimiz ya da belki Pirlo'dan da öne koyabiliriz. En iyi Regista. Ya şu anki piyasayı düşünün. Rodri'ler, Jorginho'lar.
Oynadığı hani, takımlar hep o kadar yetenekliydi ki.
Çok
hem arkasındaki
kaldı.
Hem
i̇şte oraya bağlayacaktım ben de. Şimdi Jorginho'nun 2020'de Ballon d'Or, 2021'de Ballon d'Or adayı alması lazım denildiği ortamda. Ve bunu yaparken aslında adamın yaptığı tek şey.
Dünya şey Avrupa Kupası.
Yok topu arkasına alıp, teknik olarak topu arkasına alıp önüne vermiş.
Yok başarıları da çok şey oldu ya.
Çok kupa yok. Busquets'e geleceğim oradan. Birazcık bu algı demek istemiyorum da şans ve imajla alakalı bir durum bence. Şimdi Jorginho da bir derin oyun kurucu. Busquets derin oyun kurucu. Jorginho milli takım başarısı kazandı. Bir yıl önce Şampiyonlar Ligi şampiyon olmuş yanlış hatırlamıyorsam. Bir yıl önceydi. Ballon d'Or'da bu adam kazanıra getirdi. Geldi durum. Yani favoriler arasında gözüktü ciddi kamuoyunda. Busquets dediğimiz adam 20 yıldır bu işi el seviyede yapan. Arada Dünya Kupası 2 tane Avrupa Şampiyonası olması lazım. İlkine de vardı diye hatırlıyorum.
2008'de vardı galiba.
Vardı diye hatırlıyorum.
Vardı da Xabi Alonso orada.
Ya ilk 11 oynaması da kadroda vardı. Vardı. Ve 2 tane treble yaptı. Bu adamın bir tane şampiyon şey Ballon d'Or'da ilk 30'a girmişliği var. Ya bu da aslında Busquets'in bu saydığım son 4 cümle Busquets'in kariyerinin birazcık da özeti gibi. Ben ya yani son 4-5 yıldır özel 4 yıldır diyeyim hadi hak ettiği saygı duymaya başladığını düşünüyorum. Ve oynadığı yer itibariyle aslında devam edebilir. Zaten atletik bir oyuncu değildi. Yani geri gidecek bir atletizm yok.
Bu yaz çok konuşulacak. Ya zaten Inter Miami gibi bir ihtimal gözüküyor.
Şey haberleri çok fazla.
El Nassr belki. Olur mu?
Yok şey diyorlar. Alba ile Busquets Messi gelirse maaşını kalacak çok mı? Ciddi düşürüp kalmayı kabul etmişler.
Alba zaten Balde'ye artık al çocuğun formayı diyecek gelecek sezon için özellikle söylüyor.
Bu sezon da dedi abi.
Bu sezon da dedi
El Clasico'ya Balde ile çıktı
yok,
ama.
Yok yani bir forma rekabeti varsa da artık Balde forma bende diyecektir gelecek sezon kesin.
Balde çok atletik ama Alba'nın teknik özelliklerini de bu kadar çabuk göz ardı et. Ama Alba'ya da şey lazım ya. Hani atletizme gerekiyor. Bek oynuyor çünkü.
Ve Şampiyonlar Ligi'ne gerekiyor. İşte oraya geleceğiz. Evet. Şampiyonlar Ligi özellikle gerekiyor.
Ki zaten bak son şimdi Dani Alves, Marcelo, Jordi Alba. Baktığın zaman hatta Arnold'u da kat bu.
Alexander Arnold, Andrew Robertson.
Yok, Robertson'ı belki ayrı tutuyorum. Şeyden dolayı diyeceğim. Bu saydığım 4 adamlarda da teknik oyuncular.
Tabii.
Arnold son zamanlarda çok düşüş gösteriyor. Defansif zafiyet deniyor ama hani atletizm çok kör demiyorum ama teknik diyebileceği. Tekniği ön plana olan bir oyuncu. Ve diğer beklere baktığın zaman diğer %80'i bek rotasyonu şu an dünya üzerinde elit seviye dediğim en üst seviye takımlarda atletizmi ön plana çıkartıyor şu anda. Ya sen ciddi anlamda bir atletizmin artık tekniğin önüne koyulduğu bir futbol var. Hani önce atletizm sonra teknik geliyor. Ki bundan 15 yıl önce teknik
ya
geliyordu.
İşte, şey,
işte Alba gibi adamların körelmesinin artık geri planda kalmasının sebebi de o. Balde o yüzden daha avantajlı
i̇şte olabilir. Aşraf Hakimi neden çok değerli? Hem teknik hem atletizmi çok üst seviyede. İşte Alphonso Davies, ne bileyim Nuno Mendes'e yaptığı yatırım şeyin Paris Saint Germain'in. Onlar boşuna işte Ferland Mendiler, Benjamin Mendiler o atletizm özellikleriyle aslında o kadar yatırım aldılar zamanında. City'nin yaptığı, Real Madrid'in yaptığı yatırımlar. Şimdi Balde'de senin dediğin gibi o boşluğu.
Şeyi daha çok diyorum. Yatırım almasından ziyade artık o oyuncular çıkıyor.
Yatırım alma sebebi o.
Aklına geliyor mesela bak Zinchenko, Cancelo, işte Alba, Arnold diyeyim hadi 4.
Ama işte 5. geliyor ihtiyaç mu? Oraya evriliyor belki. İşte. Oyun oraya evriliyor. Çünkü Premier Lig
oyun oraya evrilmiş.
Evet, evrilmiş. Ya şöyle Premier Lig o kadar piyasaya da baskın geldi ki fiziksel oyunun gerekli olduğu ve en azından işte Şampiyonlar Ligi isteyen takımların belli açılardan, belli pozisyonlarda en azından teknikten ziyade daha çok fizikselliği de ön plana çıkarması gereken oyunculara gitmelerini mecbur kılmaya başladı diyebiliriz belki. Yani şu an bir çıkarım yapıyorum hani beyin fırsatı sessiz düşünüyorum. Sessiz düşünüyorum diyelim. Yani... Çünkü hani tamamen teknikle de veya tamamen teknik demeyeyim de teknik özellikleri ön plana çıkan oyuncularla da belli başarıları hedefleyebilecek takımlar var. Ama mesela Barcelona 2 senedir bu konuda çok sıkıntı yaşadı.
Barcelona çok erozyona uğradı. Yani
tabii canım yani kadro da çok değişiyor ama hani bu tarz takımların da en son örneği işte çok teknik oyuncularının yanında fiziksel açıdan da güçlü oyuncular olmasına rağmen sakatlık sorunlarını da savunmadaki katalım hesabı eyvallah ama Paris Saint-Germain abi savunmada Leon Goretzka ile Kimmich hem fiziksel açıdan dev gibi oyuncular hem de çok teknik oyuncular aslında baktığın zaman özellikle Kimmich, Verratti ile Vitinha'ya üstünlük kurdular bir şekilde ve bunu beklerden aldıkları o atletizm katkısıyla beklerin orta sahaya yaptığı ve savunmadan çıkan oyuncuların orta sahaya yaptığı katkılarla baskıyla aldılar. Ya. Belki de. Öndeki oyuncular için de aynı şey geçerli. İşte Choupo-Moting'in yaptığı baskı. Hani ben örnek vermek için söylüyorum.
Tabii, ben de şöyle bir konu atacağım. Bu yıl ben çok önceden duyduğum bir soru. 11 tane atletik özelliği.
Ha, güzel soru.
Çok üst seviyede olan oyuncu mu? Yani oyuncunun oluşan bir takım mı kazanır? Yoksa 11 tane elit teknik açıdan elit oyuncu mu kazanır?
Bu NBA'de de yani basketbolda da çok soru. Yani kendi daha çok ilgilendiğim alan olduğu için söyleyebilirim. İşte 5 tane çok işte yok hiç gibi oyuncu mu? Yok için guard versiyonları gibi.
Evet.
Yoksa 5 tane çok böyle atletik LeBron gibi oyuncu mu falan filan. Basketbolda o sorunun cevabı biraz daha basit belki de ama.
Çünkü 5 kişi oynuyor. Daha
dar bir alan. Daha atletizm ön planda. Son yıllarda özellikle. Abi futbol için çok ince bir çizgi. Mesela 80'den önce doğanlara atletizm kazanır dedirtemezsin bence belki de.
Bana da dedirtemezsin. Ben de teknikten.
Sen o kafada yaşıyorsun çünkü.
Ben de teknikten yanayım. Abi bir kere şimdi futbol sahası 68 metre 105 metre mi öyle bir şey. Her ne kadar Premier Lig tempo en önemli şey diye artık herkesi oraya getirmiş olsa da bence bu kadar geniş bir sahada temponun birinci planda olması oyunun matematiğiyle ters gelen bir şeymiş gibi geliyor. Bak temposuz oynasın demiyorum hani. O derece tempo hani at yarışı temposunda oynanıyor olması oyunun bence temel matematiğe birazcık ters geliyormuş gibi geliyor. Öyle söyleyeyim. Ki temponun düşük olduğu liglere bak. Serie A, La Liga her zaman tekniktir. Serie A her zaman taktikseldir. Yani aslında tempo düştüğü zaman bence teknik ve taktik daha üst seviyeye çıkar. Onu söylüyorum. Ve şimdi Premier Lig'in başarısı o işte temponun içine bu Serie A'dan, La Liga'dan, Bundesliga'dan, oradan buradan şuradan teknik oyuncuları katıp onları o atletizm seviyesine çıkarmış olması geliyor bu başarının altında. Ama ben uzun vadede öyle ya da böyle her şekilde tekniğin atletizmden daha önde gelen bir varın olduğunu düşünüyorum bu oyunda. Öyle söyleyeyim.
Ya futbola ve spora bakış açını az çok bildiğim için senin bu söylediklerini anlıyorum. Bu tamamen aslında şey bir durum. Hani özel bir durum. Ve bu 10 yıllar veya 20 yıllar bazında değişen bir durum. Hani Serie A bundan 20-25 sene önce lidermiş. İşte 2000'lerde hepimiz La Liga izliyorduk. Real Madrid Barcelona çekişmişler. Hatta 2010'ların
2007'ye kadar Serie A'dı ya.
2010
aynen. Son Milan'ın şampiyonuna kadar Serie A'dı.
2013-14'e kadar da La Liga Premier Lig çekişmesi. 15'ten özellikle sonra
2017'ye kadar
Leicester şampiyonundan sonra mı diyelim?
Ronaldo'nun ayrılışından sonra.
O da bir şey denebilir. Ha lig bazında baktığın zaman lig karakteri olarak Premier Lig'in evrildiği şey dünya futboluna şu an şekil veren şeye doğru evrildi. O kesin gibi gözüküyor. Diyelim ve aslında Premier Lig falan diyoruz.
Sen bir cevap ver bana. Taktik mi, atletizm mi? Teknik mi, atletizm mi? Sen onun cevabını vermedin. Sen de elini taşına atmak o cevap ver.
Ben teknik oyuncuları izleyerek bu sporu sevdim. Ama sevdiğim takımları düşünüyorum şu anda. Daha atletik özellikleri. Herhalde teknik diyeceğim ya ben de.
İyi, doğru.
Göze daha hoş geliyor bir kere. Ama bir ligin yapısı bakımından soracak olursan daha atletizmin ön planda olduğu bir ligi izlemek çünkü daha tempolu, her maçını izleyebildiğim bir ligi izlemek daha hoş olduğu için kesinlikle Premier Ligi izlemeyi tercih eder ve öne koyarım. O konuda tercihim net. Yıllardır öyle yani. Hani 2017'den önce de öyleydi benim için. Arsenal sevgimden de şey yapabilirsiniz çünkü 18 senedir bir başarı görmüyoruz. Neyse. İnşallah bu sene. Diyelim Şampiyonlar Ligi'ne doğru geçelim. Bir İngiliz, iki İngiliz'in devam etti. İngiliz dedik. Ve İngilizlerden biri erken finale düştü.
Evet.
Bayern City ile. Başlayalım.
Öbürü de bölüm sonu Canavar ile eşleştim. Real Madrid'le.
Ya o zaten, ha bu arada Real Madrid'le şöyle bağlayabiliriz. Real Madrid istediğinle başla bu arada. İstersen Real Chelsea ile başla. İstersen Bayern City ile başla. Diğer tarafta Napoli'yi konuşacağız çünkü muhtemelen.
Evet ya, Calciolog'u biliyorsun. İnanılmaz bir tweet atmış. Çok güldüm ona. İşte ağacı paylaşmış. İti ite kırdıran UEFA'yı tebrik ediyorum diye. Sol tarafta İtalyanlar. Garanti bir İtalyan takımı yarı finalde.
Sağ tarafta favoriler bence.
Sağ tarafta favoriler. Yani sol taraftakileri %70 oranla, %80 oranla eleyebilecek bütün takımlar birbiriyle oynayacak.
Evet.
Ben soldan başlayayım. İtin ite kırıldığı bölümü sona bırakayım.
Serie A ile başlayacaksın.
Aynen. Abi Napoli Milan.
Yüzde vererek mi gidelim?
Yani istediğini yap.
Ben öyle
yap. İstediğini yap.
Ben öyle kurguluyorum kafamda, tamam. Öyle gideyim.
Ben de öyle uyum sağlayayım sana.
Tamamdır. %65 %70 Napoli diyorum.
Ben de %70 Napoli diyorum arada. Cidden %70 olarak kurmuşum kafamda.
Bunun sebebi gün gibi ortada.
Yani ligi bitirdiler.
Zaten bu arada şeyin farkında mısın bilmiyorum ama Lazio, Roma, Inter ve Milan. Yani Napoli'den geriye kalan o 3 şampiyonlar gibisini almaya aday 4 takım.
Atalanta.
Atalanta belki daha o bir iki tık arkasında
oradan
gibi.
Oradan gelebilir yani, onu demeye çalışıyorum.
Juventus'ta yaklaşık 40 kadar geldi Juventus.
Tehdittir.
Milan 50 puan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Şeyde 41'e kadar çıktı Juventus 15 puana rağmen. Neyse, bu 4 takım şu an tamamen ligi salmış durumda. Hepsi tamamen Avrupa maçlarına fokuslanıyor. Saçma sapan mağlubiyetler oluyorlar kaç haftadır. Belki Lazio'yu birazcık ayırabiliriz.
Lazio 2'ye geldi ya.
Hı-hı. Lazio birazcık daha hani daha lige
onların da tek hedef Şampiyonlar Ligi olduğu için birazcık aslında.
Olabilir. Avrupa'da elendiler diye hatırlıyorum.
Hı-hı.
İşte ondan sonra lige döndüler ki Roma'yı da çok sıkıcı bir maçın ardından 1-0'la geçtiler.
Altman'a 2 kere yenilerek elendiler hem de.
İşte bu durumda Milan'a %30'u kısmen 35'i verme sebebim Milan'ın şu an tek elinde kalan şey Şampiyonlar Ligi. Tottenham maçında iyi bir maç planı sunabileceklerini gösterdiler bana. Bir daha abi aynı ligin takımları oynadığı zaman işler her zaman kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor. Ya bu, yani çünkü
bunun son örneği belki de en net örneklerimiz Chelsea City finali mesela. Yani evet, tamam tek maçtı o.
Onu örnek
tek maçtı o ama yine de o bir referanstır yani.
Birazcık klişe bir konuşma yaptığımız yorumlar şu an birazcık klişeye kaçan bir şeyler ama klişelerin klişe olmasının sebebi doğru olmuş olmaları.
Evet.
Denenmiş olmaları. Şöyle söyleyeyim. Her ne kadar bu adamlar lig içinde de yılda iki kez maç yapıyor olsa da etkileşimleri ve bilgileri, yani rakibe dair bilgileri geri kalan herkesten daha fazla oluyor otomatik olarak. Çünkü aynı ligin takımları bunlar. Evet. Belki diyorum Milan'a Napoli'nin müzmin aptallıklarından birini yapabilme ihtimali yaparsa eğer Milan geçerse turu Napoli'nin müzmin aptallıklarından biri olacak. Napoli hiç rotasyon yapmıyor. Her maçı aynı kadroyla çıkıyor neredeyse. Ana oyuncular her şekilde oynuyor. En önemli oyuncular. İşte Kim Min-jae'yi sayarsın. Osimhen'i sayarsın. Kvara'yı sayarsın. Orta saha üçlüsünü sayarsın. Hadi Zielinski'yi belki Elif Elmas kapatır. Geri kalan ikiliyi say. İşte herhangi bir ayak kayması durumunda belki Milan çıkabilir diyeceğim ama ikinci maçta benim biliyorsun tabumdur. İkinci maçı Napoli iç sahada oynayacak.
Aynen.
Ama işte oradan belki bir Milan sürprizi çıkarabilir diyorum ve Benfica Inter.
Benfica abi.
Ben de Benfica diyorum.
Ben Porto taraftarı olarak Benfica diyorum çünkü
Inter geçerse 1-0'la geçer. Bu şey, İki maçın sonunda da.
Portekiz takımlarının 5-6 sezonda bir yakaladığı bir ivmeyi acayip bir şekilde yakaladılar Roger Schmidt'le ki birkaç sezon bile sürebilecek bir ivme olabilir. Benfica'nın 2010'ların başında var böyle. Pardon, ortasında var. 2010'ların başında Porto'ya çok kaybediyorlar. 2010'ların ortasından itibaren bir ivmeleri var yine. 2014-17 arası falan filan. Onun öncesinde Avrupa finalleri falan filan var. Burada yine Roger Schmidt'le bir ivme yakalayabilirler. Conceição'nun Porto'da gitme ihtimali. Ya Portekiz Ligi'nin dinamiği çok farklıdır bu arada. Türkiye Ligi'ne çok benzer. Ya seneye bir başlar. Porto 12'de 12 başlar. Benfica 2-3 mağlubiyet alır. Orada yine dağılabilir ama
Sporting şampiyon olduğunda
devam edecek gibi görünüyor. Ruben Amorim'i kaybetmediği sürece o istikrar sürdürecek gibi görünüyorlardı. Durum ortada. Ama yani burada inanılmaz bir ivme var. Napoli'deki durum var burada. Inter Milan birazcık benzeşiyor bu noktada. Liginde de bir mücadelenin içinde olma durumu. Dediğin gibi Lazio oradan sıyrıldı. Inter 50 puanda. Hemen arkasında Milan 48. Hemen arkasında Mourinho 47 ki Mourinho'nun da UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleme durumu var. Ya Serie A'da işler çok karışık.
Evet.
Portekiz'de iş bitti.
İşte
Ki Benfica'nın
şimdi bizim son yaklaşık 10 yılda 5 tane Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu görmüş olmamıza sebep Real Madrid winner'lığından bahsediyoruz. Benfica her ne kadar bu lanet yüzünden 100 yıldır Avrupa'da kupa kazanamazsınız inşallah lanet yüzünden hep final kaybediyor olsa da aslında winner kimliği kültürü olan bir kulüp. Her ne kadar işte yani işte,
biliyorum.
Kapital futbol para nerede başarı orada kadar
Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de ve Porto'lu olarak evet.
Bir noktada abi bu adamlar kazanamasa bile finaller o lanet yüzünden finale çıkabiliyor takımlar.
Abi ki hiç şaşırmam.
Ben yollarının iyi olduğunu düşünüyorum.
Tabii
yani.
Canım hiç şaşırmam.
Benfica'yı finalde
bak şu 3 takım bu arada bence şu
Paris gruptan lider çıktılar abi bunlar.
Abi bak şu 3 yani takım arasından da bence en uygun takım seçtiler. Inter.
Evet.
Kırılganlık açısından çünkü Milan o kadar kırılgan mı? Bu sezon evet çok kırılgan anları oldu Milan'ın ama
Şampiyonlar Ligi'nde olmadı.
Olmadı.
Bir tek Chelsea.
Inter'in de olmadı dersin de.
Inter'in oldu abi o Porto maçının sonunu bir düşünsene.
Gerçi doğru.
Paramparça oldular orada.
Tabii
yani.
Orada bir dakika içinde iki
şansa çıktılar yani orada.
Bir dakika içinde iki tane üç tane
atar. Ki onlardan biri gol olsa o çıkmazdı momentumla beraber Porto bir şekilde uzaklarda atarlar.
Dragado'dan çıkmaz. Porto olarak söylüyorum. Taraflı olarak söylüyorum.
İşte Inter çıkarsa Inter'in Benfica'yı ele çıktığı senaryo Porto eşleşmesi aynı şeymiş gibi geliyor bana. Inter 1-0'ı bulacak bir şekilde çıkacak.
Evet.
Ki yani Inter'i de şeyden övebiliriz. Barcelona'yı içeride dışarıda yendiler. Bir tane çok güzel Napoli maçları var. Ama onun dışında bir şey yok abi. Ya Inzaghi'nin bu kadar vasat
ki Conte sesleri de duyuluyor. Yavaş yavaş.
Inzaghi'nin bu kadar vasat bir performans sergilediği ortamda bu kadro inanılmaz bir kadro. Halinden Napoli'den bence daha iyi kadro. Öyle ya da böyle.
Şimdi çok İtalyan'ın en iyi kadrosu mu?
Çok en iyi kadrosu.
En iyi kadrosu.
Kadro ne kadar körelmiş dursa da kale, defans, isim isim baktığında
kağıt üstünde inanılmaz. Canım.
Çok iyi kadro. Yani Rahmani mesela Napoli'nin as stoperi. Sol beki. Çıkar Inter'de oynayamazlar. Hı. O yapının içine çok yükseliyorlar. Bunu Arsenal'de de görüyoruz. Şu anda tek tek mesela sezon başında tek tek biz Arsenal'deki bütün oyunculara baksaydık hiçbirini belki City'de oynayamaz ya da elit takım ligin elit takım şey ligin değil mi futbolun elit takımlarında oynayamaz derdik. Ama şu an o iyi yapı takımı öyle bir seviyeye çıkardı ki
ben Gabriel hala çok elit takımın sol stoperi olabilir
bence de
diyemiyorum.
Olmaz. Onu ben de bir tek onunla belki ayırabiliriz.
Örnek için söylüyorum.
Mesela Ben White'i şu an çıkar Volkan'ın yerine oynar diyebiliyorum ben. Odegaard'ın çıktığı seviye ortada. Evet. Çünkü iyi bir yapıda herkes yükseliyor.
Evet.
Inter'de o iyi yapı yok.
Evet.
Ama en azından bu sezon kritik maçlarda bir şekilde hayatta kalması var diyebiliyorum ama gönlümden geçen
Napoli Benfica tabii ki.
Hayır, gönlümden geçen Inter Milan.
Pardon.
Gönlümden geçen Inter Milan.
Sonra Inter Milan.
Sebebi bir Milan'ın finale çıkması, 2 2004 olması lazım. Yok. 2003. Ya 2005 ben onun yazısını yazmışım daha önce. O Liverpool'la elendikleri kaybettikleri finaldeki yarı final eşleşmesi. Yarı finalde eşleşiyorlar. Inter'le Milan o meşhur meşalenin atıldığı maç. İşte Rui Costa ile Materazzi'nin fotoğrafı.
İnanılmaz fotoğraf.
Onu ben bir kere ekranda görmeyi çok isterim. Canlı bir live action olanda. Bunda olma ihtimali bunun üzerinden işte Inter'in Benfica'yı. Milan'ın da bir mucizeyle Napoli elemesi üzerinden. Olabilecek şeyler.
Inter Benfica'yı bizde.
Ama aklım tabii ki de yüzde 60 Benfica diyor.
60 yani. Benfica. Ben de 60 civarı Benfica diyeyim. Geçeyim. Diğer taraf. Real Chelsea ile başlayalım. Büyükle bitirelim.
Zurnaların zart dediği yerler. %70 Real.
Abi %80 Real. Hayır bu arada büyük patlayabiliriz.
Tabii ki de büyük
çünkü diğer tarafın da tek iddiası bura artık.
Sanmıyorum ya. Yani.
Ben de hiç sanmıyorum çünkü ya şu...
Her ne kadar bir son 2-3 maçta toparlamış gibi gözükseler de abi.
Ben şunu söyleyeyim. Brezilya basında mı İspanya basında mı şey çıkmaya başlamış Ancelotti Brezilya.
Ederson bugün açıklama yaptı.
Aynen.
Real Madrid'deki Brezilyalarla konuştuğum
falan konuştuk. Ya galiba aynen, Ederson'un açıklaması.
Ancelotti sezon sonu demedi. Brezilya'nın yeni hocası olacakmış dedi.
İyi Jesus. Neyse oraya girmeyeyim şimdi.
Yok yok. Jesus neyi dedi? Buranın havası çok soğuk. Alışamadım açıklamasından sonra ben.
Yılların en kurak İstanbul'u hiç atmasın.
Ben bu kadar saçma bir açıklama ömrü hayatımda duymadım ya.
Vardır orada bir şey. Neyse oraya hiç girmeyelim.
Ya, sinyali veriyor işte hoca. Ben gideceğimin sinyalini veriyor bence.
Ya şampiyon olursa kalır. Şampiyon olmasa gitmez. Bu kadar basit bir iş.
Ben şampiyon olsa da kalmama ihtimali daha yüksek.
Neyse şimdi konuştum abi. Olsun, olsun da diyeceğim. Şimdi millet kapatacak programı. Yapma şimdi. Boş ver.
Meşalelerle.
Evet. İki tane tek amacı bura olan takım. Ne olursa olsun hani söylentiler şunlar bunlar. Ancelotti o Barcelona mağlubiyetinden sonra en azından kupayla gideyim deyip şu Kral Kupası'nda da
çok zor işleri.
Çok zor işleri. No Camp deplasmana çıkacaklar tabii yine. Ya belli olmaz bu arada, alabilirler de.
Ya son 2 yılda Xavi'nin net bir üstünlüğü var herkes. Var. Bir mağlubiyeti var.
Var.
4-0'lık Real Madrid maçı var. O garabet kadroyu adama trollerle.
Tabii tabii canım. Ya Aubameyang'larla işte. Senin Aubameyang'ın verimli dediğin şeyi yani sebebi.
Sebebi aynen.
Aynen.
Ama yok ben yani Chelsea'nin bu istediği kadar Premier Lig'de 1-0, 2-0 bir farklarla işte gitmeye başlasın. Bu kadar değişen yapıda ki o gelen oyuncuların hiçbir kaydı olmadı.
Ancelotti kaydedildi. Ancelotti için şey acayip olur biliyor musun? Güzel konuşuyorsun da araya çok fena girdim. Evet. Liverpool Chelsea City'yi eleyip.
Bir daha. 2 yıl üst üste bu arada oluyor.
Yok.
Geçen yıl oldu.
PSG Chelsea City'ydi. Tamam, şey diyorum. Full İngiltere eleyip diyorum. Full İngiltere eleyip.
Bir finale öyle çıkıp.
Finalde de Milan'ı eleyip falan.
Yok, finalde Milan'ı kaybetmesi.
o çok.
Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
İstanbul'da, İstanbul'a yakışır biliyor musun? Milan Real Madrid'in ve Milan'ın şampiyonluğu.
Bir de şey gibi düşün. 2005'tekinin tam tersi roller de şimdi.
Tabii.
Şimdi Milan güçsüz taraf.
Ve Ancelotti yine kaybeden taraf.
Evet. Çok güzel hikaye çıkar aslında da işte bunlar hep fantezimize kalacak
tabii, şeyler büyük ihtimal.
Yok yani ben ondan bir ay sonra Milan nerede olacak kim bilir.
Muhtemelen Bayern Real konuşacağız zaten.
Bana da öyle. Aa, ya yok bana City gibi geliyor.
Umarım City. Umarım
bana City gibi geliyor.
Oraya geçelim ciddi ciddi. Ne olur orada?
%51 City.
Ya şimdi bir sıralama yapsan mesela 8 takımın kazanma ihtimalleri diye sıralama yapsan. İlk 2'ye koysan kim ne der? Kimse bir şey diyemez.
İlk 4'e garanti girerler. Garanti girerler ilk 4'e.
Ben ilk 3 diyorum. 3. de Napoli diyorum. Real Madrid demiyorum.
Ben...
Bayern City... Bayern'in şeyi...
Güncel form durumu, kadroları... Yani formaları çıkar. Bugüne kadar yaşanan olayları çıkar. Sadece oyuncuların bilgisini ver bana. Ben de Real Madrid'i 3'e koymam. Ama... Yapacak bir şey yok yani. Geçen yıldan sonra... Alamıyorsun karşına. Bak... Ronaldo abi gittikten canım, sonra bir düşüş yaşadılar Lopetegui'li o ara dönemde. Ajax Mayax güzel bir elemişti ettiler falan ama uyandı o açıdan ya. Yani bak Kroos, Modric artık.
Ben zaten sadece kağıt üstünden bahsediyorum.
He.
Sadece kağıt üstünden.
Tamam ben bağlayacağım kimleri.
Abi yoksa bir şey diyeceğim. 8 takımı yaz. Kültürel bak. Real'i atarsın. Diğer 7 takım arasında sıralarsın. Öyle bir.
Milan'da yeriz.
Hayır. Ya... Kalk git şuradan.
Hadi. Ayırırsın oğlum.
Lan 10 sene sonra döndünüz. 10 sene sonra döndünüz.
Ya Real Madrid'in 12 yıldır şampiyonlar ligi finali yoktu 2002-2014 arası.
Oğlum adamın geçen sene yaptığını.
Tamam işte 10 yıllık fetret normal bir şey kardeşim.
Ya tamam son 10 yılda son 10 yıl niye hesaba katmıyoruz?
E tamam aynı şeyi söylüyoruz şu anda. Tamam. Şey Real Madrid de aynı şeyi yaşadı. Milan'da şu an onu yaşıyor. Bir çıkıp bir kazanır. Böyle kalırız yani onu diyorum.
Umarım kazanır zaten. Keşke. İsteriz öyle hikayeler.
Ki bu arada daha önce finalleri var. Real ile Milan'ın. 60'larda olması lazım.
Var var.
Milan kazanıyor.
Hatırlıyorum. Yani şeydi.
İzin.
Tabii canım. Sattaydım. Tabii. Puşkaş'la yan yana. Yok şeyden hatırlıyorum. Wikipedia'da gözümün önünde de.
Şey kazanmış. Milan...
Yılı söyleyemedim. Dilimin ucunda.
60'larda 66 falan olması lazım. 60'larda
olduğunu ben de hatırlıyorum.
Yok 60'ların sonunda. Bakacağım. Katenaccio'lu.
Bakacağım sen.
Nero Rocco'nun Milan'ı ya. Bizim Nero Rocco'nun Milan'ı ya. Rivera falan işte. Baba Maldini. Cesare.
Peki. City Bayern.
51 City.
İnşallah.
Bayern yani çok kaynamanın çok eşiğindeymiş gibi geliyor bana.
Öyle der zaten.
Yok yavaş yavaş bir fokurdanmalar var ama hani büyük krizin patlaması çok eşiğindeymiş gibi hissediyorum. Nagelsmann'ın bence koltuğu ciddi risk altında. Yani olsa bir saçmalan bir Dortmund şampiyonluğu
ki oraya doğru
gidiyor oraya, diyemeyiz.
Oraya doğru derken oraya geçeceğiz. Ha. Oraya doğru geleceğiz. Gelecek hafta. Gelecek hafta değil mi? Ondan sonraki hafta.
Bir sonraki maç işte.
Aynen.
Dortmund Bayern maçı. Şampiyonlar yine çeyrekte elenmeleri üzerine bir ligi bu kadar sıkıntılı bir şekilde kazanacak olsalar bile hani bu adamlar normalde geçen şampiyon olmaları lazımdı. Resmi olarak.
Hı hı.
Biz bunu hep mesela hatta Bayern Münih'in şampiyonlar yine bir türlü olmama sebebi olarak da bu gösterilirdi. Hani ligi o kadar çabuk erken bitirip o kadar yarıştan kopuyorlar ki çıkıyorlar ki oyuncular hamlıyor. Eleştirileri olurdu. Bu kez artık hamlık yok. Şeyin içindeler. Hani stresli bir ortamın içindeler. Ama işte bu strese alışkın değiller. Yani büyük oyunculuğu kritik anlarda iyi oynamak üzerinden tanımlıyoruz biz. Ama işte Bayern Münih hiç kritik ana düşmüyor.
Evet.
Ya direkt eleniyorlar. Çeyrekte ya da yarıda. Yani net eleniyorlar. Ya da kazanıyorlar. Şimdi net...
Kazandıklarında mesela Paris maçı bile çok baskın bir şekilde onların...
Skor olarak olmasa da oyun olarak çok rahatlardı.
Çok baskınlar. Çok rahatlardı. 8-2 ile geldiler abi. Hmm. Tarihi şeyle geldiler.
İşte çift maç oynanmış olsa Lewandowski bir sezonun içinde atan en çok gol... Golü mü? Arda arda atan en çok golü mü? Öyle bir şey kıracaktı.
Yani balon diyoru vermediler işte. Bir şekilde.
O çok salak bir olaydı ya. Pandemi var diye balon diyoru niye vermiyorsun? Kargoyla gönder
kardeşim. O kadar şey yani net balon diyoru alacak.
Zoom'dan açıkla kargoyla gönder yani.
Balon diyoru alacak adam belliydi. O derece evet. Baskın bir şeydi.
O yüzden de 2021'de Messi kazandığında Lewandowski'nin hakkı yendi diye döndü iş. Bu EFA'yı da anlamıyorum. Bu Frans futbolda anlamıyorum.
Abi City net favori ya.
Yani %51 değil net favori diyorum. Ama bu iki takımda %51'lik net... Oran net favori yapıyor. Aynen. Ama Bayern neresi de şaşırmam yani diyebileceğim tek şey bu. İkilinin de şampiyonluk yarışı açısından da kritik dönemeçler olabilir bu eşleşme. Şey açısından demiyorum. Oraya fokuslanacaklar, burayı kaybedebilirler demiyorum. Artık kadrolar o kadar genişledi ki o 5 değişiklikten tabii, sonra zaten iyice şeye çıktı iş. Kadroyu mümkün olduğunca üst seviyedeki oyuncularla doldurabiliyor bu iki takımda. Ki öyleler.
Geçen sezon
ama sakatlık belki patlatabilir.
Sakatlık patlatabilir. Geçen sezona kadar City, Liverpool, Bayern diyorduk. Liverpool o işin içinden bu sezon için bence çıktı.
Birkaç yılına çıkmış gibi.
City ile Bayern. O belli olmaz. Bu yazıya bir bakmak lazım.
Sağ toparlamaları.
Bayağı değiştireceğiz diyor Klopp. O belli olmaz dediğim gibi. City ile Bayern kaldı. O yüzden 51-49 dediğin gibi. Hani 51'i verdiğin takım net olmuş oluyor aslında. 4 eşleşme içinde tahminlerimiz benzer. Hatta aynı. Bayern dedik o kadar konuştuk. Bundesliga'da elden gidiyor mu? Çünkü Dortmund... Abi Dünya Kupası'na 6. girdiler.
Birinci çıktılar.
Yani Dünya Kupası hakikaten birinci çıktılar. 10 maç, 9 galibiyet, 1 beraberlik. Beraberlik. Schalke beraberliği. Dramatik bir beraberlik. Kenan Karaman'ın golüyle 2-2. 2-1 öndeyken 2-2 oldu ve berabere kaldılar ama... Leverkusen'in hakem şitilerin var hayatımı kurtardı dediğim maçta inanılmaz evet. Değil mi?
İki kere bir de yani.
Adli. Ya ikisi de aynı oyuncu. Evet. Ve aynı sebep.
Aynı olay.
Aynı olay. Aldatmaya yönelik hareketten sarı kart veriyor. İkisinde de var döndürüyor.
Ve penaltı veriyor. Aslında aldatmamış.
Ve iki penaltı da skora dönüyor. Leverkusen 3 puan alıyor. Leverkusen'in de yükselişi bu arada.
Alonso.
Hatta Alonso için şey konuşuluyor. Real falan konuşuluyor şu an. Hani şey giderse
Bayern'de gidebilir bak bir şey söyleyeyim mi?
Bayern'de olabilir. Nagelsmann.
Sever çünkü Bayern Münihliler eski oyuncuyu abi, kulüp içinde kullandırmayı.
Ancelotti Brezilya işi gerçekten olursa dünyanın en gözde 3 kulübünden 3-4 kulübünden ikisinin koltuğu boşalıyor.
Evet. Real'de yani. Raul sesleri var.
Aynen.
Her o ne kadar var. Artık yeter denecek seviyede olsa Zidane boşta. Zidane. Ne yazık ki. Ki bu arada Zidane Bayern'de olabilir ha.
Olabilir.
Çünkü hani...
Almancası var mı?
Öğrenir.
Gereklilik çünkü biliyorsun.
Bir yani öğrenir. Ancelotti o yüzden yemişlerdi. Ancelotti konuşamıyordu garibim benim. Tabii. Bana şarabımı getirin, pizzamı getirin modunda bir adam olduğu için genelde... Almanca öğrenmekle uğraşmak istemiyordu.
Vinicius'u adam etti. Öküz gibi yetenek şey olacaktı yani. Heba olacaktı.
Ki oluyordu oğlum bu arada. Hakikaten yani.
Olacaktı abi. Çok uzun süre oluyordu. Benzema dövüyordu çocuğu sahada yani.
Bu salağa pas vermeyin dedi yani adam. Maçın ortasında...
Bir 34'lük Benzema bir Ancelotti. Herif dünyanın en iyi oyuncularından biri yaptı.
Evet. Ve tek aslında hücum planı şu anda. Şampiyon takımı.
İşte kader.
En büyük hücum planı ya da öyle şey. Neyse Bundesliga yarışı. Çok absürt yani.
Çok büyük absürtler.
Dortmund'un bu durumu çok absürt. Çünkü şey de yok. Şimdi kulübün Dortmund'un bir kimliği vardı. Ki aynen şu anki Dortmund'un temelini o dönem koyuyor. O kimlik koyuyor. Tuchel aynı yolun yolcusuydu. Belki defansif artı sağlayabilir. Ama Terz için takıma kattığı hiçbir kimlik yok. Yok yani hakikaten dünyanın en düz takımlarından biri gibi.
Görünüyor baktım. Ama
kazanıyorlar. Ki o Schalke beraberliğinde şimdi hani baktığı zaman Schalke küme düşmesi neredeyse garanti. Neredeyse garanti.
Bakalım. Ben öyle değil diye hatırlıyorum.
17. Durumu da kötü gidiyor yani. Form durumu, güncel durum hani. Momentum onları küme götürüyor şu anda.
Bir şey diyeceğim olmayacak. Sebastian Frey. Birinci santrforları. Yani. Ne kadar iyi gidebilir.
Neyse. Nasıl bunlar? Schalke'ye puan kaybeden takım nasıl şampiyon olabilir sorusu insanın aklına gelebilir. Ama meşhur bir maç vardır. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Ömer Toprağ'ın da oynadığı golü de attı yanlış hatırlamıyorsam. İlk yarı 4-0 Dortmund döndü. İkinci yarı 4-4. Almanya'ya ateş derbilerinden biri.
En ateşlisi belki de.
İşte bu klasik yine
tarihi şeylerden
yine
de.
Klişemizi koyalım ortaya. Derbide form durumunun hiçbir önemi hiç yoktur. Önemli. Adamlar çıktı 2-2 yaptı.
8 maçlık seriyi.
Şampiyonlar
baltaladılar.
Dortmund'a bir balta vurdular ama şans kapılan Alonso üzerinden güldü.
İnanılmaz. Ya VAR ve Alonso demek.
Evet. VAR da evet büyük şey yaptı.
3 yani, puan aldı. Abi 3 puan aldı diğer tarafa verdi. Yani.
Bir şekilde en kötü Bayern deplasmanına bir puan almaları lazım. Ya Bayern'e kaybederlerse bir sonraki haftayı da kaybederler. Bak Bayern'e kaybetsinler bir sonraki haftayı kaybediyor
abi,
bu takım.
Her sezon orada yaşıyorlar dağılmayı. Ha bu sezon nasıl yaşamazlar veya neye göre yaşamazlar?
İlk maçta bu arada Bayern'e dağıtıyorlardı. 2-0'dan 2-2'ye döndüler ilk maçta.
İşte bu Oliver Kahn hatta burada konuşmuştuk hatırlıyor musun? Oliver Kahn'ın tepkisi falan filan. İşte Oliver Kahn'ın tepkisi buraya geliyor. Evet. İş buraya geliyor yani. O kadar kolay değille geliyor iş. Ki o zaman Dortmund bir tehdit değildi. Evet. İyi gözükmüyorlardı. Şimdi orada Terzic'den bahsettiğim ya, bir kimlik katı. Kimlik katmasına çok gerek var mı Dortmund'a gelen hocanın? Dortmund'a ondan emin değilim. Kimliğine uygun olması yeterli. Bunu işte bu Conte'ye geçtiğimizde de daha detaylı anlatabilirim ama hocanın kimliğinin bir takıma, bir yapıya uyması açısından adını unuttum şimdi bu Klopp'un Klopp hakkındaki bir kitapta okudum. Araştırma yapmışlar Klopp'la alakalı. 2011'de bir röportaj Dortmund günlerinde. Markaya uyumluluk. Takımların kimliklerini çıkarmışlar. Daha doğrusu bir
kurumsal kimlik.
Yani kurumsal kimlik bir bulut. Kelime bulutu. İşte güç, şaşa, şöhret, işte mücadele, azim, hırs falan gibi bu tarz
daha
kelimeler.
Bizim taraftar olduğumuz takımlar.
Aynen yani bu tarz kelimeler var ve takımları bu tarz kelimelere göre sınıflandırıyorlar. Bu sınıflandırmaya hangi hoca nasıl uyuyor? Tottenham'a geldiğimde de bu örnek üzerinden anlatacağım Tottenham'ı. Şey Conte'yi. Şimdi burada Dortmund gibi takımlara uyan hocalar işte önce
Klopp.
Ya, kelime karşılığı. Orada da You Will Never Walk Alone söyleniyor. Gittiği yerde Liverpool. Yani en çok uyabilecek iki takım belki dünyada Klopp.
Sonra Celtic.
Neyse işte.
Şarkıdan devam ediyorsak.
Neyse işte. Hani Klopp. Daha sonra işte Tuchel. Şeyli. Hani ateşli. Taraftarla şey olabilecek. Sadece işte oyuncularla sıkıntısı var onun biliyorsun. Yıllardır aynı. Şimdi o yüzden takıma ve hani takımın kimliğine, kulübün kimliğine uyması yeterli gibi gözüküyor. Zaten buradaki en büyük şey yani Terzic dediğin adamın CV'sine baktığın zaman Watford'dan kovulan Sven Bilic'in
Beşiktaş'ın yardımcısı.
Beşiktaş'taki yardımcısı.
Evet.
Baktığın zaman.
Ama yaklaşık bir 6 yıldır falan Dortmund yapısı
içerisinde. Dortmund yapısı içerisinde ve oraya uyum sağlamış durumda bir şekilde. Sebastian Kerr yıllardır Dortmund'un sportif direktörü, yıllardır bu yapının mimarları belli. Başkanından sportif direktörüne, yardımcı hocasından işte şeydeki testteki çalışanına kadar her şey aynı. Sadece yani kulüp hocaya değil, hoca kulübe uyum sağlıyor. Türkiye'de genelde kulüp hocaya uyum sağlar ya işte transfer çalışmaları şudur budur. Almanya'da bunda en çok övülen ülke belki de. Övülmesi gereken ülke belki de.
Freiburg'umuz.
Freiburg. İşte Schlotterberg. Freiburg'dan inanılmaz bir oyuncu.
Freiburg'un hocası da öyle ya, yıllardır orada.
Tabii. Ya Karlsruhe'den Freiburg'a geliyor Schlotterberg. 20 milyona Dortmund alıyor. Acaba kaç milyona satacak? Akanji gibi bir oyuncuyu kaybettikten sonra inanılmaz bir...
Ya Akanji'yi kaybetmiyor. Akanji gözden çıkardı.
Gözden çıkardılar. Evet doğru söylüyorsun. Elden ucuza da yani. Aslında gitti. Ama oradaki en büyük şey abi işte bu Terzic'in hocanın uyum sağlaması önemli. Şu Akanji dediğin gibi gözden çıkartılıyor. Haaland gidiyor abi. Yerine aldıkları adam en böyle soyunma odasını, kulübü, taraftarı, camiayı düşürebilecek şekilde bir hastalığa yakalanıyor. Yani bunun psikolojisi de zor. Sadece oyuncu için değil, kulüp için de zor belki de. Evet. Çünkü oyuncusuna da bağlı bir kulüp, taraftar olarak. Kulübün kendisi. Sebastian Haller bir şekilde bir çıkış yolu buluyorsun. Julian Brandt hani futbol kariyeri Almanya'da nasıl şekillenecek derken Arsenal yine konuşulmaya başlandı. Bir iki haber gördüm yine. 26 yaşında en çok gole katkı veren oyuncu. Rafael Guerreiro sol kanat, sol iç gibi oynamaya evrildi. Jude Bellingham. Abi bir istatistik var.
Takım kaptanı gibi bir şey oldu ya.
Takım kaptanı zaten geçen seneden beri.
Oyunun kaptanı.
Oyunun kaptanı. Yani. Abi bir istatistik var. Progresif carry. Yani kat topla yol kat etme.
Evet.
Sahada. İlk ondaki 9 oyuncu kanat veya kanat özellikli abi. Bir oyuncu orta saha. O Jude Bellingham. İnanılmaz yani Frimpong'lar falan zirvede 6. sırada listede Bellingham ama inanılmaz. Zaten hani biçilen fiyattan bunu anlayabiliyoruz. Dortmund'un böyle bir sezonu geri çevirmesi ve böyle bir oyuncu kadrosuyla aslında en iyi oyuncusunu kaybetmiş. Yerini aldığı oyuncu.
Ya 2 yıl önceki 3 yıl önceki Dortmund kadrosu daha büyük şampiyonluk adayıydı.
Evet. Sancho, 2 puan geride bitiren o 2018-19.
Ya, Sancho, Bellingham, Haaland, tabii. Royce 2 yıl daha genç.
Daha yıldız.
Aynen.
Ağırlıklı.
Daha iyi bir takımdı. Yani daha isim olarak en azından
şeyde,
daha, iyi,
üstünde.
Daha iyi bir kadroydu.
İnanılmaz bir yere evrildi. Bakalım 2 hafta sonra, bir sonraki maçta. Oradaki sezonun kaderi de çizilecek diyelim ve istersen bu kültür Dortmund'un kültürünü övdük. Yine şampiyonluk yarışında birinci sıraya kadar gelmelerini övdük. Bir kültürsüzlük.
Bu adamda da bu var işte. Bağlıyor işte. Böyle bir moderatör.
Bağlar.
Böyle bir moderatör.
Çok çok fena bağlar. Attın pası.
Antonio Conte.
Tabii. 11 tane bencil.
11 tane eşekle. 11 tane küçükle oynuyorum'a getirdi adam.
11 kişi.
Olmaz ya.
11 kişi sahaya çıkıyoruz ama takım değiliz. Tottenham böyle giderse hiçbir yere varamaz. Kulübün kafa yapısı değişmeli. Özetle bu tarz açıklamalarla hem Daniel Levy'ye hem oyunculara hem camiaya artık önüne kim gelirse vurdu, geçti. Programdan önce off the record söylediğimiz gibi kendini kovdurdu.
Evet.
Bakalım neler olacak. Sendeyiz.
Abi Conte gibi bir karakter aslında Tottenham profiline hiç uygun bir adam değil. Gelirken de değildi. Gelmesinin sebebi belli bir para harcama garantisini almış olması. Conte.
Ki o para harcama işinde Paratici ile beraber yapacaktı. O da çok büyük darbe oldu. Evet. Paratici'nin futboldan uzaklaştırılması.
Ya Conte belki de işte Guardiola'dan sonra en çok oyuna uygun oyuncu talep eden hoca. Ya şimdi Klopp gibi adamlar birazcık eldeki malzemeye göre kendilerini büken adamlar.
Yani Werner
ya da
değil,
kısa vadede büken diyeyim, adamlar.
Werner değil de Jota'yla da olur bu iş.
Diyen ya da ben şimdilik amacımdaki şey istediğim oyunu oynatmayayım, elindeki kadroya göre oyun oynatmayayım, zamanla kendim oraya getiririm diyen adamlar. Hemen hemen hepsi. Abi bir Guardiola, bir Conte. Bunu hiç kabul etmeyen ve sağlam bir çek defteri isteyen adamlar. Adamın Inter'den ayrılma sebebi, Inter'in kadrosunu biz övdük burada. Deli deşit övdük. Ki halen de İtalya'nın en iyi kadrosu. Kvara, Osimhen gibi iki tane delinin olduğu Napoli kadrosuna rağmen diyorum ben halen daha bunu. Çünkü totalde baktığında oyuncu çok iyi takım. İyi bir hoca lazım sadece başlarında. Lukaku ve Hakimi'nin ayrılmasına sebep ayrıldı oradan. Ya Hakimi yerine gelen Dumfries tam Hakimi gibi bir oyuncu değil ama Serie A standartlarında halen daha iyi bir artı bir sabek ki bir üst diyebileceğimiz yeri hedefleyen takımlar istiyor şu anda adamı. Chelsea istiyor. Arsenal'a istiyor. Arsenal'a yazıldı. Real Madrid varmış gibi bilinçaltında şu an öyle bir şey geliyor. Bu takımda ismi yazılıyor. Lukaku yerine o sezon Edin Dzeko çekildi. Lig için ortalama üstü denilebilecek bir forvet. Yani ligin kalbur forvetlerinden biri. Kalbur üstü forvetlerinden biriydi. Bir sonraki sezon Lukaku geri geldi takıma baktığında. Adam sırf Lukaku ve Hakim olmazsa ben yapamam deyip o iyi kadroyu kendi kurduğu kadroyu burada bıraktı.
Hakan'la hiç çalıştı mı?
Çalışmadı.
Çalışmadı. Mesela Hakan da geldi orta sahaya.
Yani.
Ya Serie A'nın.
Gelirken değildi. Onu da Inzaghi yapma. Hakkını verelim. Hakan'ın şu anki çıktığı seviyenin en büyük sebebi Inzaghi. Defans önünde Brozovic kesebilecek seviyeye gelmiş olması.
Yok doğru.
Çok özel bir durum.
Başka bir şey canım.
Çok özel bir durum.
Ya Türk milli takımına da belki.
Ya forvet arkası oynuyorsa halinde Milan'daki o sıkıcı Hakan olurdu.
Milli takıma bile yatırım yapmış olabilir Inzaghi. Kulsa bağlı.
Hakan oynayamıyor abi milli.
İşte oynamasına bir yol açmış. Yol neyse. Yapmış olabilir. Neyse devam et.
Adam oradaki durumu kadroyu bırakıp Mourinho'nun bu çocuklar çok iyi ama bizim iyi olmamamız lazım minvalinde yaptığı ya açıklama yaptığı bir takıma geldi. Ki ilk sezon aslında geldiğinde başarılıydı.
Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitti.
Şampiyonlar Ligi'ne
gitti. Geriden geldi gitti bir de.
Kulusevski eklentisini yaptı. Bentancur eklentisini yaptı. Bunlar
verim verdiler.
Verim verdiler. Kulusevski çok şey vaat ediyordu. Juventus'ta olmadı. Bentancur bu takım yani bu adam nasıl oynuyor? Dediğimiz oyunculardan biriydi Juventus'ta. Premier Lig'in ortasında adam yapabildi. Temposuz dediğimiz adam Premier Lig'de top oynamaya başladı. Tutundu. Şimdi yine para harcadı bu adam. Conte. Ama abi şöyle bir durum var şimdi. Inter'de harcadığın parayla Inter aldığın oyuncuyla Tottenham aldığın oyuncu aynı şeyi olmuyor. Orada patladı aslında iş. Pedro Porro, Ivan Perisic, Romero. Romero da onu transfer edildi. Lengle. Şu anda ilk başta aklıma gelenler. Jed Spence.
Spence onun transferi değil.
Yok onun transferi.
Yok oraya geleceğim ben.
He, onun transferi onun döneminde yapılan transfer.
Onun döneminde yapılan transfer.
Tamam öyle diyeyim. Bissouma. Bunların hepsi
evet.
Conte'nin takım başında yapılan transferler.
Tamam Conte yatırımı diyelim evet.
Bu transferleri
Inter'e yapsa, Inter ya, Serie A düzeyin, Serie A'da şampiyon oynayan bir takıma yapsa hepsi okey ki Romero falan hani Premier League için de okey oyuncular. Pedro Porro potansiyelli. Kısa vadede olmadılar. Udogi'yi de aldılar bu arada. Soldaki seneye gelecek.
Seneye gelecek.
Ama Premier Lig'de işte bu oyuncuları alıp gidemiyorsun. Direkt gidemiyorsun. Premier Lig'de artık bir takımın başına geçiyorsan sen şu hani Conte şey Conte diyorum. Guardiola, Klopp ligi bu lig. Bu lig onların ligi. Her ne kadar Liverpool şu an düşmüş durumda olsa da onların ligi. Adamlar 6 yıldır 7 yıldır buradalar.
Evet, evet.
İlk geldiklerinde Conte Chelsea şampiyon oluyordu. Hı hı. Yani Conte'nin Chelsea şampiyon olduğu dönemden bu yana Conte Inter'in başına geçti. Şampiyon oldu. Geldi Tottenham. Arada 3 takım garanti, 2 takım garanti, 3 takım belki var. Bu takım, bu hoca da aynı takımda takımdalardı ve Conte'nin bu yaz harcadığı parayı her yıl garanti harcıyorlardı. Öyle ya da böyle. Sen direkt gelip kendini başarıya bu kadar endeksleyemezsin. Salt başarı. Yani herkes için başarıya. Şimdi Tottenham'ın ilk dörtte bitirmesi başarı diyebiliriz. Ama bu Conte için başarı değil.
Değil.
Sinirler o zaman gerilmeye başlıyor. Pirlo'nun kitabında bir sekans var. Maç berabere bitsin, ilk yarısı Conte gelip şey Buffon beni soyunma odasında kapının hemen girişindeki koltuğa oturtmuştu. Maç beraber bittiği zaman Conte de şey devrede giriyordu içeriye. Kafama su şişesi fırlatıyordu sinirle diye. Kim olduğunu normal Pirlo yapamazsın bunu. Çünkü Conte ile Pirlo birazcık yani ahbap çavuştan daha çok arkadaş ilişkisi olabilecek oyuncular. Bunu yapamaması lazım. Pirlo yer adamı. Kavga çıkardı yani. O egoda insanlar. Bunu yapabilecek karakterde bir adam Conte. Sen işte Arteta gibi, Ten Hag gibi ya da Brighton yapılanması gibi bir yapılanmaya sokman gerekiyor senin bu takımı. Conte onu yapamıyor. Ki Tottenham ya bu birazcık magazinsel, espiritüel bir yaklaşım. Biz Arsenal taraftarı olarak bunu esprisine yapıyoruz. Şu an ciddi konuşuyorum tamamen. Tottenham ismi birazcık karikatürize olmuş bir isimken sen direkt ben bu takıma başarı endeksli geliyorum diyemezsin. Ya Conte'yi bu takımda başarılı kılabilecek şey Pochettino'nun yaşattığı süreci yaşatıp kazanmaya başlaması olurdu. Conte kazanabilir. O manyaklıkta bir adam. Kazanabilir. Pochettino gibi yumuşak kalmayabilir, öyle söyleyeyim. O keskinlikte, o sirlikte bir adam. Ama işte Pochettino gibi o süreci yönetemeyen bir adam. Inter'den niye ayrıldı ortada? Juventus'tan ayrılırken o hanedanlığı başlatan adam. Hanedanlığı bitiren de adam aynı zamanda Inter'le. Gemileri nasıl yakarak ayrıldı? Ki Juventus'un kaptanıydı bu adam. Yıllardır kaptanlığını yapmış bir adamdı. Agnelli'lerle kanlı bıçaklı olup ayrıldı. İşte Tottenham gibi karikatürize olmuş bir takımın başına gelmesi en başından beri yanlıştı belki de. Hayaller Paratici'nin, Lüven'in hayalleri böyle değildi. Conte çok büyük bir isim. Böyle ya da böyle. Ama hayaller gerçekler oldu birazcık. Ya hayallerle çıkılan yolu gerçekler paramparça etti.
Öyle güzel, şairane bitirdin. Bu işte Dortmund ve Dortmund'a uyumlu hoca şeyini aslında buraya uyarlamak lazım. Pochettino'nun ardından ne Santo kadar aslında mütevazi olan ne de Mourinho ve Conte kadar böyle dişli, kavgacı ve oyuncularından o sertliği, o kararlılığı görmek isteyen ve yırtıcılığı görmek isteyen hocalara gitmesi gerekiyordu belki de Tottenham'ın. Dediğin gibi bir proje olması gerekiyordu ki sen dedin ya işte Klopp ve Pep'in ligi. Klopp ve Pep'in ligi ilk geldiklerinde olmadı.
6 yılda oldu.
6 yılda oldu.
Pep'in 3 yılda oldu. Klopp'un 5 yılda oldu.
Ya o yapılan yatırımla, yapılan yatırımın isabetliliğiyle, yapılan yatırımın fazlalığıyla alakalı. Klopp diyor biz oyuncu alamıyoruz vesaire diyor.
Hikaye nereye alamıyor?
Yani işte yani, diyor.
Oyuncu
yani.
Oyuncu alamıyorum dediği dönemde 120 milyon euroya Darwin Nunez alıyor.
Darwin Nunez alıyor. Yani dediği bu. Hani bunu yani anlatmaya çalışıyorum.
İşte lig artık öyle bir noktaya geldi
abi,
ki.
Abi Conte 11 tane bencil herifle oynuyorum diyor. Yani o başka bir şey diyor, bu başka bir şey diyor. Hani evet. Tottenham'dan hani bir şey olmaz diyor. Levy'ye geçirerek.
Levy bizim aslında orada Levy'ye çakmıyor. Orada da oyuncuları çakıyor.
Orada da ya kulübe çakıyor. Kulüp kültürüne çakıyor. Yani ama ne olursa olsun ben şu kanaatteyim. Premier Lig'in geldiği noktaya baktığımız zaman artık Premier Lig Conte gibi, Mourinho gibi hocaları veya şunu diyeyim, hocalardan bağımsız kısa vadede başarı yakalamak isteyen takımlara imkan verebilecek bir lig değil diye düşünüyorum. Ne olursa olsun bu sezonki Arsenal'ın o yarışa girmesi
bunu bak, destekliyor ya.
3,5 sene mi oldu?
3,5.
2,5 3 sene.
4 oldu ya. 4. yıl.
Arteta.
Hı hı. 2019.
19-20.
19'un sonunda geldi. Ya 20'ye 20'den 19'un geldi.
19'un arasında geldi. Şu an 22-23'ün.
19'un Kasım sonu Aralık başı civarı.
Aynen.
Yani. Ya 19'da geldi diyelim. Yani takvim olarak 19'da geldi.
Aynen öyle. 3-3,5 sene neyse. En kötü ihtimalle 2,5-3 sene dayanma. Bak Grand Potter. Hani dayanırlar mı bilmiyorum ama dayanmadan göremezsin. O başarıyı göremeyeceksin yani. 2 sene çok zor çünkü.
Chelsea'nin durumu daha başka. Chelsea'nin o adaptasyon, o süreyi hocadan ziyade yönetime vermesi lazım. Tabii. Yönetimin o süreyi önce tabii, bir pişmesi, tabii. Pişirmesi lazım.
Newcastle için de aynı şey geçerli. Ki Newcastle çok iyi yönetiyor. Newcastle doğru mesela. Doğru değil. Yani mesela ilk 4'e giremezse de iyi yönetiyor. Bu sezon ilk 4'e giremeyecek olsa da iyi yönetiyor. Bence neyse ne.
Girebilir bu arada.
Girebilir. Liverpool geldi arkadan, o yüzden söylüyorum.
Tottenham gitti.
Tottenham gitti.
Gerçi United doğru.
United, ya ilk 3 şu an kapalı. 4 içinde bence Klopp tek bu kalmışken bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. Neyse konumuz o değil. Yani süre lazım. Hocanın kimliği ne olursa. Ha, hocanın kimliği kulübe kesin uymalı. Ya da kulübün kimliğini değiştireceksin. O çok daha uzun vadeli bir iş. Bak Arsenal 15 senede değiştiremedi abi. 15 senede değiştiremedi. Emirates'e geçti. Değişmedi. Olmadı. Highbury'de kaldı. Highbury'e Wenger'le geçiş yapamadı. Ya bak Wenger'le geçiş yapamadı Highbury'e. Arteta'yla geçti. Ya Bournemouth'a son golü taraftar atıyor abi. Atıyor yani. West Ham gol atıyor 70'te. 74'te 75'te Gabriel Martinelli'ye gol attırıyor. Bak sezon başından örnek veriyorum.
Çok var ya.
Çok var bu sezon öyle. Arteta ile geçebildin.
Fulham maçı var.
Aynı adamla, ya, var. Aynı adamla da olmayabilir. Senin eski oyuncunla da olmayabilir. Atıyorum Tottenham'lı bir efsane. Mesela Robbie Keane de olmayabilir. Eski oyuncun da olmayabilir. Anlatabildim mi? Ya biriyle yakalarsın onu. Mesela Arteta eski oyuncuydu, yakaladı bir şekilde. Ama nasıl yakaladı? İşte akademide mesela Jed Spence. E bu adam genç, niye oynatmıyorlar? Adam oynatmayacağım diyor. Yeterli değil diyor.
Evet.
Sessegnon yeterli değil diyor. Öyle görüyor.
Ki onu denedi de bu arada.
Denedi.
Ki bu arada bak şimdi. Gemileri yaktı, yok ettim. Ama bak beklese şimdi bir. Udogi sol beke geliyor. Hı-hı. Sağ beke Podro
işte,
alındı.
Conte o hoca değil. Onu işte, demeye çalışıyorum.
Stoperde Romero var. Yani bu takımın 4 tane eksiği vara geliyordu iş. İşte ön alanda oturdu farz ediyorum. Kulusevski, Kenson. İki orta saha, iki tane stoper oturtması lazım. Belki Kali de artık hani yine takımın yarısını değiştirmesi gerekiyordu ama o yola çıkılmıştı baktığında. Adam bir de o kadar kazanma endeksli ki herifi şey algısı var bütün dünyada. Eleme sistemlerine çok başarılı algısı var ki evet, değil. Çok değil. Kötü. Çok kötü. Yani adamın eleme sistemindeki en büyük başarısı şey. İtalya ile çeyrek final mi gördü Euro'da? Yarı final, ya çeyrek final gördü o. 2016'da. Almanya'ya penaltılarla elendiler. En büyük başarı söylemedi. Juventus'un grupta kaldığı, Galatasaray'ın geçtiği turda Conte vardı. Conte gitti, o takım iki tane final gördü. Şampiyonlar Ligi'nin Allegri ile.
Peki.
Hangisi daha iyi hoca? Conte. Ama işte yapamıyor ya. Bu lig hocası Conte.
Lig hocası.
Algısı her ne kadar şey abi olsa da.
O da şey. Şimdi Klopp'u İtalya'ya koy belki olmaz. Hani anladın mı? Bu kültürel bir şey. Mesela Klopp mesela şey dışında gördük mü? Dortmund, Liverpool tarzı bir kulüp dışında. Sen, mesela Celtic falan filan esprisi döndü.
Mainz olmuş. Onun için tek takım Mainz.
O da öyle bir kulüp.
Union
Berlin, Mainz falan.
Tuchel de Mainz'dan çıkıyor. Ya da Dortmund.
Hayır. 10 sene top oynadı kulüp zaten. Hmm. Yani oyuncuydu, bir hafta sonra hoca oldu. Hoca olur musun dediler. Olurum ama tek şartım oyunculuğu bırakacağım dediler. Tamam dediler. Geçti. Tek tek rolüye başladı. Yani neyse, anlatmaya çalıştığımız anlaşılmıştır diye umuyorum ve ekleyeceğim bir şey yoksa gidelim.
Gidelim. Güzel gidelim. Program. Sonu çok güzel oldu.
Sonu bayağı güzel oldu. Conte'yi ve Tottenham'ı gömmüş olduk. Neyse. Gelecek hafta burada mıyız değil miyiz? Onun haberini duruma göre alırsınız. Diyelim ve Enes, ağzına sağlık.
Teşekkürler.
Fugamundo stüdyolarından efendim iyi akşamlar veya iyi günler.